seçimde belirlenmiş bir rektör istiyoruz. Mahsun Şerif'in Yuh Yuh türküsünün işte sözleri uyarlandı. Aslında benim konuda görünür olmam bu video üzerinden oldu. Sadece benim olduğum 7 saniyelik bir kısmı kırparak paylaşıyor ve hani vitrin mankeni militanlarla işbirliği yapıyor. Bunu ajanstan getirmişler şeklinde bir beyanda bulunuyor ve beni hedef gösteriyor. Orada başörtülü birisi barınamaz. Barınıyorsa eğer onu ajanstan getirmişlerdir. Hani videoda görünsün diye getirmişlerdir. Aslında bu olsa böyle bir ortam değil. Hani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradayız hep beraberiz. Yani kimse birbirine bu olsa hedef göstermiyor. Dayanarak, dayanışarak kazanabileceğimizi düşünüyorum. Tek sessizlikten bir şey çıkmaz. Çok sessiz olmamız gerekiyor.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 14 Nisan akşamında hoş geldiniz. Haber almaya, anlamaya, çalışmaya, yoğunlaşmaya hoş geldiniz. Şimdi şöyle yapalım mı? Hani bu memlekette tribünler oldu diyoruz ya, kimse derdini anlatamıyor. Dün de vardı bir arkadaş, diyor ya, ben yalnızca A Haber'i dinlerim, bir de TRT Haber'i, öbür taraflara bakmam. Zaten harikayız, Avrupa'da batmak üzere, yaşasın vatan, millet, Sakarya gibi falan, böyle duygular olabiliyor. Burada marifet bunu böyle söyletiyor olabilmek diye düşünüyor siyaset. Tamam. Şimdi biz de böyle bir Türkiye'de bir mahkeme kararı var değil mi? Yani Yargıtay'a kadar giden bir hukuki süreç var ve orada bir karar oluşuyor. O karar da haber oluyor değil mi? Mesela bunu iki ayrı gazetenin adliye muhabiri ayrı yazabilir mi? Değil mi? Yani geldi, görüldü, heyet müzakere etti, çıktı, kararı açıkladı, karar şu falan. Böyle değil mi? Anlarız hepimiz ne oldu? Tutuklandı mı? Beraat mı etti? Tahliye mi oldu? Onandı mı? Ne oldu yani? Ya arkadaşlar, ben şimdi tabii hani ben sıkılanlar da varsa parmak kaldırsın hakikaten. Bu hukuk işlerinde böyle sonradan emanet bir gömlek gibi, ikinci el alınmış bir gömlek gibi bakmadığım için meseleye, hakikaten adalet o koridorlarda eskiden sigara dumanları arasında paldır küldür küçücük odalardaydı. Şimdi adı saray oldu ama içi daha beter oldu. İçi eskiden hani böyle uygunsuzdu, sağlıksızdı, küçüktü, bilmem neydi ama hani eski küçücük hükümet konağı da böyle minicik, gerçekten yürekten dalgalanan bir bayrağıyla bir idarecinin olması başka bir şey. Sonra saray yaparsınız da içerideki sadece tek parti anlayışıyla hareket ederse o sarayı ne yapayım yani? Adliye sarayını ne yapayım? Neyse, şimdi bana adalet demeyin, hukuk demeyin, mahkeme demeyin, tutamıyorum kendimi ama hadi şöyle bir şey yapalım. Yani işin neresindesiniz bilmiyorum. Umurunuzda mı onu da bilmiyorum. Ama ya bir ülkede bir muhalefet lideri diyor ki İşte Cumhurbaşkanı'nın yakınlarının baş harflerinden oluşan bir şirketin Man Adası'ndaki bir şirketin hesabına 15 milyon dolar yolladığına dair elimde bu şeyler var, belgeler var diyor. Dekontlar var vesaire. Sonra bir dava konusu oluyor. 1,5 milyon istiyor, 2 milyon istiyor vesaire. Ve hukuk mahkemeleri buna bakıyorlar. Sonra bir karara hükmediyorlar. Dün neydi? 2 gündür neyi konuşuyoruz? Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu'nun avukatı, işte Türkiye'de hukuk da var, adalet de var. Yargıtay bizim haklı olduğumuzu ve belgelerle konuştuğumuzu, bunun bir olgu olarak ortada olduğunu söylüyor. Ve daha önce yerel mahkemenin verdiği, hukuk içinde verdiği tazminat kararlarını bozdu diyor. Ya bunu söylüyor, işte seviniyor. Kanallar, muhalif kanallar, sol kanallar, sol açıklar, ortacılar, liberaller falan filan diyorlar ki böyle oldu, böyle oldu falan. Sonra Cumhurbaşkanı'nın avukatı A'dan açıklama yapıyor. Yargıtay kararlarına atfen sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi bu nitelikteki açıklamalar, haberler mahkeme kararlarının sorumsuzca çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Allah Allah. Yani MASAK raporuna dayalı verilen takipsizlik kararına konu belgenin olgu kabul... Bir şeyler anlamadınız değil mi? Şimdi tribünlerde oturuyorsunuz.
Aa, bir kısım diyor ki görüyor musun bak haksızlığı nasıl önledi Yargıtay, yine de Türkiye'de hukuk var, adalet var, Ankara'da hakim var dedirtiyor. Öbür tarafta diyor ki ya bu sahtekarlar yine olmamış bir şey olmuş gösterdiler. Şimdi iki taraf böyle. Üçüncü bir göz olmayacak mı bu memlekette yani? Hayır, bu tamam mı? Avrupa darmadağın olmuş, %6'lık 5'lik enflasyonla sürüm sürüm sürünüyor. Biz %61 ile harikayız çünkü bayrağımız dalgalanıyor, işgal altında değiliz. Ve harika bir şekilde, huzurlu bir şekilde refah toplumunun birer mensubu olarak buradan derin bir keyif alıyoruz. Bu mu yani? Ya bunu hop diyeceksin adamı, sallıyorsun tamam mı? Hayır sallama beni diyor. Ben diyor bu taraftayım ve böyleyim ben diyor. Tamam abi orada dur abi sen tamam. Ben sana şunu anlatacağım. Ne olur isterim ki mesela herkes hani C haberi, K haberi, A haberi, Z haberi dinleyen abiler, ablalar, hanımefendiler, küçükler, 40 yaşın altındakiler beni de dinlesin. Bak kafa yoruyorum, saç kalmadı kafamda. Şimdi mesela bugün sabahta böyle manşet tamam mı? Gösteriyor mu Necdet bilmiyorum. Man Adası açıklaması yalan çıktı. Şimdi bak Man belgeleri yalandı. Şimdi buna da bu konuyla ilgili haberlere de Man Adası açıklaması yalan çıktı. Kılıçdaroğlu'nun 165 bin lira tazminata mahkum olduğu ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar çalıştım biraz gözünüzü seveyim bak. 3 tane Yargıtay kararı var elimde. Sabah gazetesi böyle diyor. Sözcü gazetesi ne diyor? Yargıtay Man Adası tazminatlarını bozdu. Şimdi birden fazla dava olduğu için kafa karıştırıyorlar. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Şu oldu. Bir, 130 bin lira tazminata mahkum, mahkum da denmez de hani 130 bin lira tazminat ödemesine ilişkin yargı kararı bu. Bununla ilgili bozma kararı verdi. Bak elimde var 20 sayfa okudum tamam mı? Bir hakim de orada itiraz ediyor. Yani karşı oy kullanıyor. Ama şunu diyor bak Yargıtay şunu diyor arkadaşlar. 26 Ocak 2022'de işte dün Celal Çelik bunu anlatıyordu Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Diyor ki dava şöyle. Man Adası'nda faaliyet gösteren Bellway Limited şirketinin belirtilen banka şubesinde bulunan hesabından yüksek miktarda yabancı paraların davacı yakınları yani Erdoğan'ın yakınları dava dışı kişilerin hesabına aktarıldığı yine Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın sayılı yazısı ekinde gönderilen raporda belirtilen para hareketlerinin banka cevabı yazısı ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yani Erdoğan avukatı dayanılan bu belgelerin sahteliği hususunda herhangi bir tespiti bulunmamaktadır. Yani diyor ki bir belge var ve burada para gitmiş, Masak da bunu söylemiş ama sonradan diyor Ankara Cumhuriyet Savcılığı cezai bir soruşturma gerekmiyor diye araştırmış ya. Orada da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verirken demiş ki evet böyle bir paralar var ama bunlar Türkiye içinde birbirlerinin hesaplarına gönderiyorlar, dışarıya gitmiyor ki diye bir karar olmuş. Ama Yargıtay diyor ki yani bu adam ana muhalefet partisi lideri olarak elinde bir dekontla bu paraların gittiğini gösteriyor. Ve siyasal bir parti lideri olarak ifade hürriyetini, siyaset yapma özgürlüğünü kullanıyor. Buna siz gitmişsiniz 130 bin lira tazminata hükmetmişsiniz. Bölge Adliye Mahkemesi de onamış bunu. Hayır ben kaldırıyorum diyor Yargıtay 4. Hukuk Dairesi. Şimdi bu yalan mı? Bu madde madde mi konuşacağız memleketin her halini? Yani yalnızca vitrindeki bir etiketi mi konuşacağız? Bütün süreçler içinde nasıl bir hikayesi var bu tarımsal politikaların onu mu konuşacağız? Yani ya yılbaşında yaptığımız %50 emekliye işte bilmem asgari ücretliye yaptığımız zam tarihi Cumhuriyet tarihinin en büyüğü deyip ona mı inanacağız? Yoksa onun nasıl 3 ayda eridiğine mi? Faiz yok lafına mı inanacağız? Nastır mukaddes duygularımız var bizim. Dolayısıyla mübarek Ramazan'da bak faiz de vermiyoruz. Merkez Bankası bugün de arttırmadı deyip ama 1 milyar dolar 5 yıl içinde faiz ödemeyi 8,5 faizle yurt dışından ihtiyacınız olan dövizi aldığınızı konuşmayacağız mı? Yani nasıl böyle yarım olacak her şey? Yarım yarım bir memleket olmaz. Şimdi burada böyle bak gördün mü? Ben okuyordum işte burada. Hepsini gördüm diyor. savcılık cezai soruşturma açmamış olabilir. O para oradan oraya gitti diye bir şey yapmış olabilir. Ama ben adamın bu muhalefet yapma biçiminde siyasetçi olarak kullandığı dilin hakaret sert olabilir. Sert olabilir, tamam mı? Bak yazmış buraya ya. Yargıtay 4 tane. Bunları kim atadı kardeşim? Kılıçdaroğlu mu atadı? FETÖ'cü diye atananların hepsini zaten oradan aldınız. Değil mi? Hemen böyle hukuk işlerinden sorumlu adamları aldınız, hakim yaptınız. Burada da başka başka ittifaklarla ülkücüler, şunlar bunlar oldu diye laflar var. Ama olsun. Bak hukukçu adam, tamam mı? Yine şey yapıyor. Ya bu da olmaz ya. Bu kadar karar veriyoruz diyor. Yani Merkez Bankası faizi indir, ya sakın ha kıpraşma dediğinde dediğini yapıyorsa ben de mi yapayım yani? Ne yapacağız o zaman ya? He? Hepimiz böyle istenenleri yapmakla yükümlü emir subayları mıyız biz ya? Ha? Araçta önde oturuyorlar ya böyle askerde, hani albaylar arkada oturuyor önde bilmem ne, hani araç komutanı gibi. Ne dersen onu yapıyorsun falan. Öyle olmaz. Öyle olmaz bak. Hukuk işleri böyle. Tamam. Anladık mı? Bir tane dava bu. 130 bin lira kardeşim diyor adam. Bak burada ya. Söylüyorum size. Hani bu gazetelerde böyle kafanızı karıştıran 1 milyon tane mesele var değil mi? İnanamazsınız ya. İfade özgürlüğü diyor. İfade özgürlüğü aynı zamanda demokratik toplumun temelini oluşturan, toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gerekli temel unsurlardan olup, bu özgürlük sadece toplum tarafından kabul gören, zararsız veya ilgisiz kabul eden bilgi ve fikirler için değil. Alo, zararsız veya ilgisiz kabul edilen bilgi ve fikirler için değil, incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. İfade özgürlüğü, yokluğu halinde demokratik bir toplumdan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir. Bitti. Anayasa Mahkemesi de bu anda kararlar vermiş, AİHM'de kararlar vermiş. Sonra da diyor, tabii sınırsız değildir. Bu başta siyasi kişiler olmak üzere en geniş halde dahi ifade özgürlüğünün kişilerin itibarına zarar verecek boyuta ulaşmaması gerekir. Onu da tartışıyor adam, tamam mı? Ama diyor, dava konusu açıklama kamu yararına ilişkin bir tartışmaya sağladığı katkı, ilgili kişinin tanınırlığı, toplumdaki rolü, işlevi ve ile yazıya konu olan faaliyetin niteliği, açıklama ve yayının konusu, kapsamı, yaptırımın niteliği göz önüne alınmalıdır diyor. Dolayısıyla burada dediği şu, eleştirilerin hedefinde olan davacının, davacı kim? Erdoğan. Eleştirilerin hedefinde olan da Erdoğan'ın konumu ve tanınırlığı nedeniyle makul eleştiri sınırları daha geniş kabul edilmelidir. Sen cumhurbaşkanısın. Eleştiri sana dönük eleştirilerin sınırları daha geniştir. Yani Bahçıvan Ahmet Efendi ile Kasap Hüseyin kahvede konuşurken birbirleriyle ilgili ağır ithamlarda bulunurlarsa mesele başkadır, ama sen seçimle geldin ve görevlerin var, tanımların var, iddiaların var. Onları yerine getirmediğin zaman ya da yanlış yaptığını düşündükleri zaman daha geniş seni eleştirebilirler. Gördün? Temsil ettiği seçmenlerinin talep, endişe ve düşüncelerini politik alana aktaran ve onların çıkarlarını savunan seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğünün özellikle değerli olduğu açıktır. Yani diyor Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapabilir. Bu sebeple ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlama, eğer bir siyasetçinin ve özellikle somut olayda olduğu gibi dönemin ana muhalefet partisi genel başkanının ifade özgürlüğüne yönelik ise, dava konusu istemlerin çok daha sıkı bir denetimden geçirilmesi gerekmektedir. Bitti. Dava konusu konuşmasında doğrudan davacının şahsını hedef almamış, Erdoğan hedef almadı diyor. Konuşmasını esasen davacının siyasi kimliğine yöneltmiştir. Yapılan tartışmada kamu yararı bulunmaktadır. Sen istediğin kadar belge sahte diye, ya bunlar manşetler yaptılar, bu belgeler sahte. Mahkeme, yani bugünün mahkemesi, iyi ki mahkemelerde saraylara hani neyse ya, hani böyle bilmem ne mermeri olmasın kardeşim, tamam mı? Işıltı pışıltı bir şeyler olmasın, can canlı olmasın. Onlar gelirler zaten. Otobüsle geliyorlardı ben adliye muhabiriyken, ağır ceza reisleri. Bir kasaptan bir kere alırlardı ayda. Öbür kasaba giderlerdi. Öbür bakkala giderlerdi ki beni tanımasın. Yarın önüme gelir bu adam diye. Bu kadar dikkatli adamlar. Bunlar çok önemli insanlar ya. Hukuk, adalet, belki hepimizin saç ayağı bunlar. Orası bozulduğu için belki bugün ofluyorsunuz, pofluyorsunuz. Bak birinci dava bu. Tamam. İki. Bak bu da İstanbul'da yine görülmüş. 20. Asliye Hukuk Mahkemesi bunu görmüş. Tamam mı? Yani sevmiyorsanız bak durumdu. Basın düğmeye susacağım ya. Ama beni tutmayın ha. Şaka maka da bak çok çalıştım. Bir dakika. Şimdi burada da ne var biliyor musunuz? Evet 359 bin liraya mahkum olduğu bir davadan söz edeceğim size. Şimdi orada da bunu da bozuyor. Tamam mı? Burada da diyor ki aynı benzer şeyi söylüyor. Zaten aynı hukuk dairesi. Diyor ki kamu yararı var falan. Bir tanesinde de bak sonuncu artık tekrar uzatmayacağım. Onda da şunu söylüyor. Ya diyor bu parayı da diyor çok vermişsin diyor. Bak 359'a çok demedi. Onu bozdu. Tamamen bozdu. Burada da diyor ki ya burada da diyor sen diyor 142 bin lira ceza vermişsin diyor. Tazminat ödemesine hükmetmişsin diyor. Aynı gerekçelerle yine anlatıyor diyor ki dairemizde temiz incelemesi yapılan dosyaların sayıları da göz önüne alındığında davalının ödemeye mahkum edildiği tazminat miktarı bir miktar yüksek olduğundan daha alt düzeyde tazminata hükmedilmek üzere bölge adliye mahkemesi kararını kaldırdım. İlk derece mahkemesine bozmaya yolladım. Yani bozdum ve yolladım diyor. Yani bunu da çok yüksek tutmuşsun, bunu düşür diyor. Ötekilerde de bu kadar şey olmaz. Yani bu olmaz. Bunu yeniden konuş et diyor. Şimdi 3 tane dava var. Tarihleri belli. Yani bir tanesi ne zaman görülmüş? Bu 2020'de karar vermiş ama 26 Ocak 2022'de Yargıtay kararı, 26 Ocak'ta karar var. Yani bu Ocak Şubat aylarında olmuş. Yeni herhalde açıklandı. Bunları konuşuyor Türkiye ama yani buna sahte diyorsun. Belgeye sahte diyorsun. Kararı tanımıyorsun. Kararda mesela sabahta bugün şey diyor. Ya diyor 167 bin liraya mahkum oldu zaten. Bu nereden çıktı diyor. Ne diyordu bakayım? 165 bin lira. Bak bu benim baktığım 3 davada da böyle bir karar yok. Yani 165 demek ki daha önce onanan bir karar olabilir. Onu bulamadım. Yani ama 3 tane bozulan var. Onu konuşuyoruz şimdi. Yani Allah size kolaylık versin diyorum ya. Yani bu kadar gürültü patırtı, sis bombasının altında, silik, sisli, lodoslu havada hani kendi zihin geminizi nereye yanaştıracaksınız? Neyi izliyorsunuz? Nereden öğreniyorsunuz? Kime soruyorsunuz? Zaten işiniz gücünüz var. Bu fiyat artışlarına uygun bir gelir getirme telaşı içindesiniz. Ama yani yapacak bir şey yok. Lafını hiç sevmem. Yapacak bir şey var yani. Yapacak bir şey yok diyorlar ya. Yapacak bir şey var. O da daha dikkatli olmak, daha çok soru sormak falan filan. Şimdi mesela şunu sormayacağız mı ya? Şimdi mecliste yine Anayasa Mahkemesi demiş ki ya bu metroları yaptı. Kim yaptı? Ulaştırma Bakanlığı. Hangi yani mesela şey mi? Zimbabwe Ulaştırma Bakanlığı geliyor burada yapıyor. İşletme hakkı falan mı alıyor? Yok değil mi? Hani Ankara'da bizim bildiğimiz bakanlık değil mi? Bize ait. TC var önünde. Tamam. Burada da TC yazıyor önünde. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Ya önce bu metroları ben önceden yaptım. Sen benim diye kullanıyorsun. Ben bundan sonra kendi metromu U'la başlatacağım dedi. Evet, Ulaştırma Bakanıyım ben ya. Ben 25 yıllık İstanbul'u kaybetmişim. Sen almışsın, benim yaptığım şeyleri kendin yapmış gibi gösteriyorsun. Hizmette yarışmıyorsun, benim hizmetlerime çöküyorsun. Yani karşı rakip değildir. Rakip lafı hani rekabetten geliyor. Karşılıklı yarış oluyor falan, öyle değil. Tamam mı? Sen abi mavi kampsın, tamam mı? Tatbikatlarda kırmızı olanlar Türk oluyor. Maviyi de herhalde Yunanistan'ın mavisinden alıp Türkiye'ye öyle mavi renk koyar karşı tarafa. Yani şu anda tatbikatta gerçekten yani Ankara'nın uygulamalarında mavi köşe İBB. Kısa laf şu. Metro sana kira ödeyeceksin kardeşim bana diyor. Bundan sonra öyle bir hazırlık var şimdi. %5 yıllık gelirinin %5'ini alacağım diyor. Yani çok şey görüldü, çok ayrımcı yöntemler yapıldı ama yani hem biz biriz, beraberiz, aynı ağacın dallarıyız, dıttırı bıttırı bir şeyler falan deniyor. Bir yandan da vur, yandan vur, işte tam böyle şeyine vur, en hassas yerlerine vur gibi bir vurma halleri oluyor. Bilmiyorum. Yani insana tabii ne yaptırıyor biliyor musun bu? Ya belediye başkanı olsan ne yapacaksın? Siyaset erbabı olsan ne yapacaksın? Gücü eline getiren darmadağın ediyor abicim. Yani siniyorsun ve mücadele edemiyorsun. Öyle değil. Dönem dönem böyle bir hisler olabilir ama bence öyle değil. Şimdi hemen konuğumuzla konuşma vakti geldi. Doktor Suat Sarı ile konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Parti'nin grup sözcüsü. Ulaştırma konusunda da uzman kendisi. Necdet bağlandık mı? Suat Bey'i 45'te demiştik. Evet, şimdi gelmek üzere. Ben de onu söyleyeceğim. Yani şimdi bir gelen yeni torba yasada olduğunu öğreniyoruz bunun. Diyor ki yasa teklifinde bulunmuşlar AK Partililer. En geç 25 gün içinde geçen dönemlerden kalan metro borçlarının ödenmesi istenecekmiş ayrıca. Yani ya bu metroyu kim yaptı? İşte Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Ama yani AK Partili bir başkan olsa kimse bir şey diyor mu ona? Hani Konya'dakine diyor musunuz? Yok. Başka nerede varsa işte Kocaeli'nde falan yok herhalde sorun. Ama sen geldin İstanbul'u aldın, öde bakalım kardeşim. Dolayısıyla bu yani bir siyaset odağına değil, o ülkenin o şehrinde yaşayan insanları da aslında zora sokan bir karar. Şimdi onu soracağız. Sayın Suat Sarı da geldi. Merhaba Suat Bey, hoş geldiniz.
Atilla Bey, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba.
Çok teşekkürler. Şimdi ne oluyor hakikaten? Yani benim metromu al, benim koltuğumu aldın, bir de metrolarımın üzerine oturdun. Ben bundan sonra U diyeceğim yaptıklarıma. Ama senin de yanına kar bırakmam bunu. Bana kira ödeyeceksin, borçlarını da ödeyeceksin. Böyle bir hazırlık mı var? Ne oluyor? Ben böyle şeyler okudum bugün.
Bu sistematik bir planlanan oyunun bir parçası esasında. Bugün bu habere gelmeden evvel zaten bundan evvelki uygulamalara baktığımızda bu zam konusunda popülizm, bir zam popülizmi yaparaktan bu motorunun %300 artmasının gerektirdiği zammı bile biraz popülizmle indirgemeye çalıştı. Ellerinde olan UKOME'de zam oranlarını çok çok düşük tuttular. Tabii ki.
Doğru ama Suat Bey önce burayı bir anlayalım, sonra bunları öreriz kenarlarını da. Ne oldu hakikaten, bu olay nedir?
Şimdi bu son olayda Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroların İBB'ye devredilecek olanları var. Ki genelde devredileceği görünüyor burada. Kim bu devredilecek olan metro hatları? Bir, Sabiha Gökçen'le bağlantılı olan ve 2022 içinde bitecek olan metro hattı. İstanbul Deniz Otobüslerinden Bakırköy'den gelecek Kirazlı'ya gidecek metro hattı. Bir de Başakşehir-Kayaşehir metro hattı. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Onlar bitince İBB'ye devredilecek. Diyor ki bunların ben parasını senden alacağım, devredeceğim. Şimdi İBB bilmiyor bunu kaça mal edeceğini. Kendi yaptığı metroların belli maliyetleri var ama o maliyetlerin ne olacağını bir karar veremiyor. O ne yaparsa, kaça mal ederse onun toplamını sizden belli periyotlarla alacak. Diyor ki ben bunları size verdiğimde 3 tane metroyu bunların sizin İstanbul'dan gelen vergi gelirlerinin size düşen payıyla ben bunların toplam bedeliyle ilgili o gelen verginin her ay %5'ini keseceğim. Bunu ne rakam olarak ne konuşuyoruz? Yaklaşık olan İstanbul'da 2.8 milyar TL Büyükşehir Belediyesi'ne vergilerden pay geliyor. Evet. Bunun da %5'ini her ay aşağı yukarı %140 milyon lirasının kesilmesi demek bu. Yıllıkta 1.7 milyar İstanbul'a gelen, İstanbul'da yatırımlara kullanılacak olan bütçesine giren paranın kesilmesini anlatıyor bu.
Peki bu yani parti farkı var mı? Başka yerde de var mı böyle bir durum? Diyelim ki AK Partili, MHP'li bir belediye var. Aynı şey orada da olacak mı? Bu
yok,
sadece CHP ile kesişiyor değil mi?
Devrettikleriyle ilgili ama biliyorsunuz o tarafa, yani İstanbul'un dışında bir tek Ankara'da bu çok acayip. Şimdi Ankara'da bugüne kadar hiç verilmemiş, hiçbir bedel ödenmemiş. Mesela İstanbul'da Levent Hisarüstü metrosunu bakanlık yapmış, devretmiş. Bu kesintilerle Daha evvel %15 bilet geliriyle yapılıyormuş onlar. O kesintilerle bu bitmiş bunun ödemeleri. Hmm. Ama Ankara bugüne kadar o devredilen bakanlığın devredikleriyle ilgili hiç ödeme yapılmamış. Orada daha büyük miktarlar söz konusu. Ankara buradan daha muzdarip İstanbul'da. Ama iş dönüp dolaşıp İstanbul'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha az yatırım yapması için bütçelerine göz dikilmiş durumda. Bu bütçelerden biz bazı paraları farklı bir şekilde alırız diye bunu yapıyorlar. İşte zamlar da verilmeyince, bakın çok ilginç. Bir ülkede bir büyük şehrin bütçesinin 43.6 milyar bütçesinin 5 milyarı yaklaşık işte %11'i tamamen sübvansiyona gidiyor. Eğer bu zam olmasaydı 10 milyarı gidecekti. Yani %22'si gidecekti. Yapılan %40 zamla bu şimdi %15'lere, %14'lere geldi. Bütçenin %14'ü, %15'i toplu taşımdaki bilet ücretlerinin daha yüksek olmaması için buraya sübvanse ediliyor. Halbuki işin gerçeği şu, bunu konuşalım. Kamuoyunda sorgulanması gereken şu, neden bütün Batı ülkelerinde özellikle pandemi döneminde Almanya bütün kentlerindeki belediyelere 700 milyon euro yardım etti. İngiltere, Londra daha çok olmak üzere orada yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar pound'a yakın bir hibe yapıldı.
Peki orada mesela muhalif belediyeler olsa da mı yapılır burada? Gözetilmez mi böyle bir ayrımcılık söz konusu olmuyor mu yani?
Yani işin kurumsallığı, bunu devlet yardım eder, bunu devlet çıkartır. Tabii. Yani bu ekonomiyi bu hale getiren 7 liradan 6 ayda 21 liraya çıkan bir mazotun suçlusu ya da bunun sebebi müessibi Büyükşehir Belediyeleri değil ki. Bunu yapan ekonomi yönetenler. O zaman buna karşı bir yardım yapacaklar. Bütün Batı ülkeleri niye peki Avusturya'da, Almanya'da, Fransa'da niye bunlar hibe yapıyor da bizim burada büyük şehirlerde bu iş oluyor?
Çok burada tersi oluyor bir de. Yani hayır, destek bir kenara. Yani kasasından da bir para almış olmuyor mu bu hareketlerle?
Yani bunu böyle şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki ben yapayım bu bazı metroları. Hayır, sen yapamazsın diyor. Bunları geciktiriyor. Ha. Geciktirmeyle ilgili çok enteresan şeyler var. Yani kendileri 2017-2019'da 10 tane metroyu durdurmuşlar. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yatırımlarını çeşitli bahanelerle geciktiriyorlar. Yani çok çarpıcı bir misal vermek gerekirse, hani konumuzu biraz dışına taşıyorum ama kusura bakmayın. Mahmut Bey Esenyurt metrosunda Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin hemen yanına bir istasyon yapılacak. Ne dediler biliyor musunuz? Bize 300 yataklı hastane yap, biz burada buna aynen müsaade ederiz. Ya kim kime neyi
bir dakika yani yani izin vermiyor mu o zaman? Yani durak burada olamaz mı diyor?
Bana diyor 300 yataklı hastane yaparsan size burada bu bizim dibimizdeki yerde istasyon yapma imkanı veririm.
Kim diyor? Yani, ilçe belediyesi mi diyor bunu?
Hayır. Ankara Süleyman Hastanesi ve bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı diyor.
Ha, bağlı. Ha, yine bir Ankara uzantısı var tabii ki.
Ya şimdi oraya gelen hizmet, oraya gelen hastalar için önemli bir şey. Tam kendi otoparklarının dibinde bir istasyon. Bunu bir sene geciktirirler biliyor musunuz? Yazıştılar. Büyükşehir Belediyesi dedi ki zaten benim mali durum müsaitli. Sana şimdi bir de hastane yapıp 300-500 milyon liraya oraya harcayamam. O zaman dediler biz buna müsaade etmiyoruz. Ve o hastaneye müsaade etmedikleri için hastaneden 300 metre uzağa yapılıyor şimdi istasyon.
Bakın ne kadar enteresan. Hatta bir de ama iktidara yakın medyada biz günlerce şeyi dinlemedik mi? Hani Sakura Hastanesi miydi? Oraya bir irtibat, yol açmadılar, kaldı orası öyle falan, değil mi? Öyle bir şeyler çok konuşulmuştu. Hastanenin yolunu yapmıyor İBB dedi. Bağlantı kurmuyor dedi. Hatırlıyor musunuz öyle bir şey?
Hastaneyi yapanlar kendilerinin yolunu yapmakla ilgili de İBB'ye bunu devrediyorlar. Ya İBB'nin sen gelirlerini bu kadar kesersen, bu metro yapımını bu kadar engellersen, bu hizmetten nasıl olacak? Bakın Sefaköy Beylikdüzü metrosunun yazışmalarını tam 2 sene geciktirirler ya. Ya İstanbul'a toplu taşım yatırımları olmazsa, sen bu bütçeni kesersen nasıl otobüs alacak İstanbul Belediyesi? Nasıl yapacak metroyu? Amaçları şu. Ya İstanbul'da ne olursa olsun, önemli olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başarısız görürsün. Şimdi bakın 300 tane metrobüs tam 1,5 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'nin meclis üyelerinin de katılımı oy birliğiyle buradan onay geçmesine rağmen 1,5 yıldır Cumhurbaşkanlığında bekletiliyor. Neden? Bana yeryüzünde böyle bir uygulamayı bir tane gösterin ya. Bir Afrika ülkesinde gösterin. Ben hiç görmedim öyle bir şey.
Dur. Bir televizyon programında Sayın Erdoğan ne demişti ona? Senin hani bu uygulamaların güvenli gelmiyor, güvenilir değilsin. Onun için de imza atmıyorum. Yani kendi paranı kendin bul gibi böyle bir şey demişti.
Ya 90 milyon avro. Bugün Alman'ı, Amerikalısı milyar eurolar hibe ederken 90 milyon avro için kredi onayı zaten kendi ödemeyecek ya. Ki garanti olacak ya, parayı yine İBB ödeyecek. Bunu bile 1,5 yıldır engellediler. Baştan dediler ki geç gönderdiniz. 2021 yılının programına onun için alınmadı. Şimdi 2022 programı da alınmadı. Orada bekliyor. Ya bu kadar düşmanlık, düşman siyaseti bu ülkeye yakışmıyor. Biz bunları 80'lerde falan yaşadık ama artık bu dünyada siyaseti böyle kirletmek, buna taraf olmak hakikaten bir ülkenin, uygar bir ülkenin insanlarına hakikaten yakışmıyor. Yani kötüye gidiyor siyaset. Böyle kara siyaset bu işten çıkılmaz.
Doğru, doğru. Vatandaş nezdinde başka türlü algılara yol açıyor olabilir. Yani siyaset böyle bir şey, kötü bir şey. Yani rakibini bitirmek, mahvetmek üzerine kurulmuş. Ülkenin esenliği için değil de işte rakibinin belden aşağıya vuracaksın, ayağına ayağına vuracaksın gibi. İşte UKOME'de yapılanlar, yani bunlar hep görünüyor. Bir partili olmaya gerek yok ki, yani dışarıdan bir gözlemci gelse, bir otursa baksa tribünlerin dışından aidiyeti Türkiye'deki siyasal çizgiler dışında olursa görür insan bunu. Yani nedir bu ya?
Akılları yani... tutulmuş Atilla Bey, akılları tutulmuş. Bugün bir konuşma daha yaptım. Şimdi bu şeyle ilgili, öğrenci zammının geri çekilmesiyle ilgili bir komisyon raporu çıktı. Komisyon raporunda şöyle diyor. İETT'yi korumak adına diyor. Ya, ya akılla insanın olayı. İETT'yi korumak adına bu zamları geri çekiyor. Bir de bir kurumda, kurumsal bir yapıda siz komisyon raporuna Cumhur İttifakı'nın desteklediği diye yazamazsınız. Siz orada meclis üyesiniz. Komisyon üyesiniz. Cumhur İttifakı oraya yazılmaz. Ne yaparsan yap. Yani kurumsallık filan yerlerde geziyor. Bir başka bir şey. Burada UKOME'nin biliyorsunuz iktidar çoğunluğu da.
Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Lütfen bu bir hani şey istiyorlardı Suat Bey. İndirim olacak öğrencilerin 40'lık zamdan muaf. Ne oldu? Geçti
onu
mi?
Söylüyorum. Onu söylüyorum. Bakın yasal olarak bu UKOME'deki kararla netleşir. Şimdi zam popülizmi yapıyorlar. Ya UKOME'de o karar alındı ama biz mecliste, İBB meclisinde bunun geri çekilmesini istiyoruz diyorlar. Halbuki o UKOME'de ki üyelerin biliyorsunuz 11-15 evet, olarak iktidar üyeleri daha fazla orada.
Tabii.
Onlar %40'ı onayladılar. %50 isteniyordu talebe. %40'ı onayladılar ve bitti iş. Şimdi bitti. Bunu buraya getirirler. Orada onaylanan rakamdan daha azına sanki onlar yanlış yapmış gibi, yok diyorlar, şerhi var. Onların şerhi bir önceki UKOME ile ilgili. Şimdi oradaki adamların da onaylarına itibar etmiyorlar, dinlemiyorlar. Bir popülizm adına buraya getiriyorlar. Millet de diyecek ki ya işte öğrencilere rakamlar, abonmanlar geri çekildi. Ben çok çarpıcı bir misal vereyim. Bakın 2019'da yeni İBB yönetimi geldiği zaman 85 liralık öğrenci abonmanını 40'a indirdi.
Evet.
Bugün 7 liradan 21 liraya çıkmış %300 mazot varken şu anda %78 liraydı. Yani bunlar şu anda 78 lira olsun diye meclise önerge getiriyorlar. Bakın 3 sene evvel 85 liraydı öğrenci abonmanı. Ekrem İmamoğlu bunu 40'a düşürdü geldiği gün. Bugün gelen zamlarla 78 liranın üzerine bir zam önerildi %40'da. AK Parti grubu diyor ki 78 olsun. Ya %300 zam gelmiş. Bu İETT kurumu nasıl bunu idare edecek? İBB bunu nasıl sübvanse edecek? Yani şimdi tabii ki bir siyasetçi için zam hiç tercih edilen, önerilen bir şey değil ama rakamlar ortada ya. İstanbul o zaman hizmet alamayacak. Peki o olsun bu olsun. Nasıl alacak otobüs? Nasıl alacak metro? Nasıl olacak yollar? Nasıl fen işleri çalışacak? Bu ödemeler nasıl olacak? Personel giderleri nasıl olacak? Yani bir de işin mantığı var. Anladınız mı? Bu çok, böyle kara siyasetle, arkadan dolanmayla hakikaten utanılacak bir durum var. Yani hakikaten siyaset yapmak da çok zor böyle bir ortamda. Çünkü herkes...
Gençler yapar mı şimdi? Gençler bunu görse, yani herkes birbirine özür diliyor, küçücük bir domuzu dokunsa affedersiniz diyor, dikkatli, özenli, herkes birbirine saygı gösteriyor, ne kıyafetine bakıyor, ne inançlarına bakıyor. Böyle hep iyilik ekseni üzerinde bir genç görüyorum ben her yerde. Şimdi yani o başka partiden diye o birbirlerini yiyen, birbirlerini baltalayan ülkenin toplum nezdinde bu Türkiye'nin lehine olmayan şeyleri bir partinin lehineymiş gibi görme halleri herhalde çocukları çok umutsuz ediyordur. Umarım bunu görenler, ama yani sadece şimdi AK Partili insanlar da ya bu kadar da fazla diyen oluyor mudur bilmiyorum. Yani ya bu kadar da UKOME'yi de aldık. Bak taksi ben de bulamıyorum ama taksiyi vermiyoruz. Niye? Çünkü şu nedenle. Çünkü onlar istiyor. Yani hastane durağını yaptırmıyoruz çünkü onlar yapıyor, görünmesin. Ya geçenlerde bir tane böyle ağaçlar dikmediler mi? İBB'nin bir panosu vardı orada. Görünmesin diye bir ilçe, değil mi, AK Partili bir belediye ne yapmıştı, böyle ağaçlar koydu görünmesin diye İBB'nin afişleri.
Sayın Ekrem İmamoğlu biraz evvel dedi ki ya çocuklarınıza bu rakamları anlatsanız, yani öğrenci biletleriyle ilgili, size güzeller ya dedi, baba ne yapıyorsun derler dedi. Yani çok çok yanlış yapıyorsun, bu işin matematiği bu değil şeklinde bir ifadede bulundu. Ama aslan biraz evvel konuştuğumuz siyasetin kirliliği, bu ayak oyunları. Bakın ben 30 yıllık bir ulaşım ve trafik uzmanıyım. Evet. Çeşitli, en son bu siyasete gelmeden evvel birçok firmada da genel müdürlük yaptım. Yıllarca üst düzey yönetici oldum. Sırf kendi bilgilerimi burada, büyük şehirde, başka ortamlarda daha fazla seslendirmek adına siyasete girdim. Ama böyle siyaset hakikaten olmaz yani. Bakın biz ülkeye hizmet etmek için siyasete girip bir sürü sıkıntı çekip bir sürü stres içindeyken böyle bir kara siyaset bu ülkeye hakikaten yakışmıyor. Bu ülkeye bir şey kazandırmıyor esasında. Yukarıdan, kesinlikle, Ankara'dan gelen siyasetin burada aynen uygulanması da esasında onu uygulayanlara da ayıp. Ya insanlar, evet, okul okumuşlar, tahsil yapmış insanlar yukarıdan gelip gelen emirle burada siyaset yapacaksa batsın bu siyaset. Hiç yapmasınlar ya, ihtiyaçlarım var buna. Gitsinler başka işlerle uğraşsınlar. Ya bu siyaset böyle yapılacaksa bizim bir gram ilerlememiz çok çok zor. Zaten bir liyakat sorunu var. Zaten işin liyakatına olan insanları da siyasetten soğutan, işte bu biraz evvel sizlerle konuştuğumuz, anlattıklarımız. Bu filmi, bu canlı yayınları izleyen insan ne der? Ya ne işim var benim siyasette der, değil mi?
Ben o zaman şöyle bir bağlayayım. Bugün
bu kararları.
Tabii. Şimdi gençlerle birlikte oluyor Meral Akşener, sizin de partinizin lideri. Yine gördüm bir videoda gençlerle konuşurken bir genç şöyle söyledi. Yani nutuk atma dönemine son vermelerini istiyoruz siyasetçilerin. Biraz yani bunu bırakın diyor. Nutuk böyle yazılı kalıplar içinde ama hiç asıl meseleye dokunmayan böyle bir hamasetle gidiyoruz. Peki Suat Bey, çok teşekkür ediyoruz. Suat Sarı ile konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti grup sözcüsü, aynı zamanda ulaştırma konusunda uzman bir isim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu metro meselelerini konuştuk. Genel bir tabloyu öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.
Sağ olun. Sağ olun. Evet, bu da böyle. Şimdi buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Bir video var. Necdet, o videoyu verebilir mi bize? Hani şimdi böyle taraftarlık meselesi, tribün meselesi var ya, bazen tabii gönül verdiğiniz o renklerin kazanması için yani penaltı yapsın, ayağını kırsın, işte yumruk atsın ama kazanalım diyen seyirci tipleri vardır. Yani onlardan olmamak lazım. Hakikaten yani fair play diyor ya işte, yani adil olmak lazım, vicdanlı olmak lazım ve topyekün spora ise şeyin katkın iyi seyirlik bir spor olsun, ahlaklı olsun diye beklenir ya. Yani şikeyle de yaparsın, bilmem ne de yaparsın. Bir de memleket için siyaset üretenlerin de o kadar açık olmalı, şeffaf olmalı yaptıkları ve iyi niyetli olmalı. Birbirlerine böyle hani metroda ayağına bastığında özür dilediğin insana böyle hani yüzüne bakarak gözlerin içine bir yanlış yaptığınızı söyleyebiliyorsunuz. Yani burada tuzaklar var, şeyler var, planlar var, mühendislikler var. Hani acı çektireyim de görsün gününü falan, böyle şeyler olmamalı. Yani siyasetin o kanadı da yapıyor, bu kanadı da yapıyor. Şimdi bir video gelecek Necdet. O da hani videoda gıda imha görüntüleri var deniyor. Tamam mı? Onun sesi var mı? Oynatabiliyor musun onu? Bir oynatsana bak şimdi. Dikkatli bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir seçmensiniz. Akıl bali olmuş. Karar vereceksiniz ve bu videodan etkileniyor musunuz? Görüntüyü izleyenler var Telegram'da. Siz izlemiyorsanız sesten canlandırın. Şeker çuvalları var. Bir de ileride böyle bir küçük bir yuvarlak bir şey var. Bir 10 santimlik bir delik var. Ne olduğu anlaşılmıyor. Bak ne diyor arkadaş.
Arkadaşlar selamünaleyküm. Şurada gördüğünüz çuvallar şeker çuval arkadaşlar. Bunlarda şeker var. Bunları böyle her gün buraya yığıyorlar arkadaşlar. Burada binden fazla çuval var. Biz bunları bu deliğe döküyoruz.
Ya ne diyorsun ya? Orası neresi? Şeker çuvalları bin tane alıyorsun. Nereye döküyoruz? Sen kimsin? Bunu nereye koyuyorsun? Bunu koyduğunda insanlara ne diyorsun? Yani Ankara'daki iktidarı rahatsız etmek için şekerleri bir delikten içeriye boşaltıyorlar. Bak bunları görüyor musunuz? Aslında şekerimiz var. Ya bunu mesela hakikaten... Aa, görüyor musun ya, bizim hükümetimizi zora sokmak için neler yapıyorlar, gördün mü diye mi konuşuyor insan bunu izleyince? Ya o sorular nerede? Sorular nerede? Burası neresi? Şeker niye o delikten dökülüyor? Yani önce herifler almışlar, üretmişler, şey yapmışlar, çuvallara koymuşlar, binlerceymiş. Sonra da bir delik gösteriyor orada, oradan da döküyoruz diyor. Niye şeker bulunmasın diye, hani hükümet zora düşsün diye. Allah muhafaza. Tabii böyle bir bunun kullanıcısını hemen dedik ki konuşalım, bulalım bu arkadaşı ya. Nerede yayınlanmış bu? Sonunda bak Arda Acaröz konuştu. Adıyaman Kahta'da bu Facebook kullanıcısı bu arkadaş. Hadi soyadını vermeyeyim. Abdülkadir. Biliyor musunuz bunu bize bir dinleyen gönderdi. İsmini not etmemişim. Çok teşekkür ederim. Çok dikkatli bir okur. Dinleyici ne okur yani, gazeteci deyince yani her şeyi gazete mi yaptın Atira? Bir dakika, o ismi de bulacağım şimdi ben. Bana atmıştı ya, bir saniye, telefondan gelmişti. Bir saniye şimdi gelecek. Neyse, bulacağım onu. Sonra bulacağım. Sezgin Bey. Tamam, bak şöyle Arda konuşuyor şimdi, buluyor bu insanı. Ya bu şeker çuvalları nerede atılıyor birader? Hani biz de geleceğiz, bak yazıktır, günahtır, şeker bu ya. Nimettir, Ramazan günü, nereden koydun bunu falan. Abdülkadir abi diyor ki, ya benim diyor Facebook paylaşımdan dolayı mı aradınız siz beni? Facebook hesabımı 2 ay önce çaldılar. Şu an savcılıktayım, şikayette bulundum. Savcılık telefonuma da el koydu, o yüzden sizi muhtarın numarasından arıyorum. Soruyor Arda, diyor ki ama sizi tanımak istiyoruz yani, kim almış, nasıl olmuş, siz eski Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adaylığınız var galiba değil mi, yani partinize destek için mi koyuyorsunuz bunları? Aday adaylığını sorunca yok öyle bir şey deyince, sonra ısrar edince evet 2017'de olmuştum diyor. İşte kuyumcu olduğunuzu söylediler diyor, yok diyor kuyumcu değilim, ben hamallık yapıyorum diyor. Bilmiyorum yani, konuşalım sizinle diyor. Yani bunu niye, kimden aldınız, niye paylaştınız? Altında da acayip böyle görüntüler var. Ötekisi de şey, ayçiçek yağı dolu 1 litrelik pet şişeler var. Birisi böyle pet şişeleri dönüşüme sokmak için çıkaracak, alacak oradan. Yağlar var içinde, onları boşaltıyor. O da diyor ki bak ayçiçek yağını da böyle boşaltıyorlar. Erdoğan'a zarar vermek için, ayçiçek yok dedirtmek için. Yani şeyde de, profil bilgisinde de Recep Tayyip Erdoğan'a Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyor. Şimdi hani Sayın Cumhurbaşkanı da bu videolar görünüyor mu onda da bilmiyorum. Ona da mı atıyorlar? CİMER'e mi atıyorlar? Anlamadım ki. Mesela en son konuşmasında bu kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle demişti. Ellerindeki ürünlerini stoklayarak ve hatta imha ederek aralarında anlaşıp fiyatlarını artıranları takibe aldık. Yani imha ederek falan diyor. Burada da imha ediliyor. Dolayısıyla örtüşüyor böyle. Yani bu imha lafı orada, videolar orada. Yani gel de çık işin içinden ya. Gel de çık işin içinden. Yani askıya alınmış bir şey var. Muhakeme yeteneği mi var? Anlamıyorum ki. Yani şekerler niye fabrikadan çuvallara konuldu? Sonra bir yere nakledilip, para verilip oradan da delikten içeriye attılar. E belki oradan şekerleme yapıyordur adam. Yani nasıl bir video bu ya? Nasıl? Sen beni mi etkiledin şimdi? Vay be! Neler yapıyorlar bize demek için ha? Peki, şimdi daha da susacağım. Genco Erkal'a beraat geldi biliyor musunuz? Hukuktan hani Yargıtay kararını söylemiştim ya. Gerçekten burada da bir savcının kararı, talebini okuyacağım size. Çok olay olmuştu bu tabii. 80 küsur yaşında ünlü bir sima, iyi bir sanatçı, sorgulayan, düşünen bir isim, tiyatro sanatçısı. Sosyal medyadaki bir paylaşımından 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyordu. 3. duruşması bugün İstanbul 16 Asliye'de görülmüş. Duruşmada savcı şöyle demiş, anayasanın 26. maddesi ve ahim içtihatlarına dönük olarak şeyler almış, paylaşımlarda bulunmuş. Bu politik paylaşımlarda bulunması doğal diyor Genco Erkal'ın. Erdoğan'ın avukatı da yani eğitim konusundaki paylaşımları hakarettir diyor. İşte diploma yazmış oraya vesaire. Erkal bu paylaşımlar, Genco Erkal da diyor ki eleştiri bu ya, hakaret değil diyor. İddia makamının bunun kabul edilmesi sevindirici diyor. Beraat ediyor. Mahkeme diyor ki yani ifade özgürlüğü kapsamındadır. Beraatini istiyor. Yani Türk tipi başkanlık eleştirmiş. Cumhurbaşkanı'nın diploması demiş. Erdoğan'ın kaç çocuk yapılacağına karışması demiş. Ayder Yaylası'ndaki yapılaşma girişimine karşı görüşlerini dile getirmiş. Onun için hapse atın diyorlardı. İyi oldu yani bu. İyi oldu dediğim yani insanlar görüşlerini açıklayabilsin, nefes alsın ya, yani yaramazlık yapsın anlamında değil, hep böyle. Şimdi buradan nereye gidelim, bir küçücük ara verelim isterseniz. Yok şu şey de çok neyse, bir küçücük ara verelim, devam edeceğiz.
Birazcık da ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz.
3 tane nöbetçi eczanede bu ilaçları bulamadım.
Ne kadar zamandır dışarıda sokaktasın?
8-9 senedir sokaklardayız işte.
Muhakkak bir taksiye bindiğiniz zaman taksi şoförünün muhakkak bir hikayesi vardır, bir geçmişi vardır.
Ben bir teneke yağ aldım, bir de peynir aldım. Gerçekten işler acısı ekonomi.
4 lira, 1,5 biliyoruz.
Emekli misiniz?
Emekliyim.
Kaç yaşındasın Yiğit?
12.
Ne iş yapıyorsun Yiğit?
Kerçilik.
İleride ne okumak istersin?
Pilot.
Pilot olmak istiyorsun.
Herkes uçuruyor havada. Okuyacağım, sonra pilot olacağım.
Hayat pahalı oğlum, hayat pahalı.
Söyle ötürü kaskı ekmek var mı diyor. Biliyoruz zaten, halinden de anlıyoruz kişileri.
Ben dilenci değilim. Bu durum yani, bunu yapmakla esnafı dilenci konumuna sokmuşlar.
Seher satıcılık yapıyorum. O da zar zor geçiniyorum.
Belki bir sene daha dayanırım. Belki 6 ay, bilemiyorum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi biraz sonra bu kadın cinayetlerini durduracağız platformu ile ilgili CİMER'e yazılan bir ihbar. İhbar şöyle arkadaşlar, muhbir arkadaş diyor ki bunlar teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Bunlar aile kurumunu darmadağın ediyorlar. Ya kadın cinayetlerine dur diyen insanlara 2016'da böyle bir iddialarda bulunulmuş. Sonunda bu derneğin feshedilmesi için bir dava var. Konuşacağız. Az sonra Gülsüm konuğumuz olacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugün Serpil Yılmaz'ın Sözcü'deki yazısı çok ilginç, önemli. Türkiye zaman zaman böyle bir uyuşturucu operasyonları ve onun arkasındaki isimler, daha sonra ortaya dökülen onların Ankara'daki bazı önemli siyasal simalarla poz vermiş olmaları hakikaten düşündürücü. Bazen şöyle oluyor ya, yani uyuşturucuyla mücadelede işte şu kadar yapıyoruz falan. Tak oradan işte ilk kez böyle kokain ticaretinde önemli bir durak olan Türkiye'ye gelmiş oluyoruz. Çok şey yakalanıyor. Yani yakalanınca başarı, yani katil de yakalanınca başarılı mı oluyor? Bir yönüyle, ama o kadar insanın öldürülmesi, kadının öldürülmesi, insan canına kastedilmesi, bunun önlenememesi felaket bir şey. Hırsızlık da öyle. Yani çok hırsız yakalanması orada da bir toplumda başka bir şeylerin bozulduğunu gösterir diye düşünüyorum. Çünkü uyuşturucu baronu denilen bir holding patronu yeniden Türk-Amerikan Derneği'nin başkanında başkanıymış. Şimdi Ali Osman Akat. Ya adamın Lacton Holding diye bir şey var. Ne var? Kolonya'da üretiyormuş. İşte bu pandemi günlerinde hijyen ürünler de satarmış. Meclise de satmış. Yani bu iki kere alınmış, sonra geri bırakmış. Savcı itiraz etmiş, uğraşmış vesaire. Şimdi içeri girmiş ama haberini sabah yazmış. Ve çok gerideki bir olaymış bu. Yeni öğreniyoruz. Diyor ki Serpil'de, ben daha önce yazmıştım bu ismi çünkü Avrupa'yı da dezenfektanla kirletmeyi başardık diye yazmış o zaman. Orada Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi peşine düşmüş bu arkadaşın. Tamam mı? Yani sonra da bunun adresine kokain geliyor. Oradan yakalanıyor bu Akat. Gözaltına alınıyor, bırakılıyor vesaire. Ama yani Erdoğan'la fotoğrafı var, Binali Yıldırım'la var, Süleyman Soylu'yla. Tamam, şimdi bir temsil kabiliyeti var. Belki bulunduğu dernek için falan filan, ama ya gelip de çalan, çırpan, kaçıran, giden, firar edenlerin hepsinin yolu da böyle, nasıl bir fotoğraf albümü ki bitmiyor. Anlamadım ama... yani holding patronu uyuşturucu baronu çıktı. Kolombiya'dan kozmetik ürün diye getiriyor arkadaşlar. İki paketten kokain çıkıyor. 111 kilo kokain. 6 kişi gözaltına alınıyor. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat. Şimdi Kasım 2021'de olmuş olay. Tamam mı? 111 kilo kokain geliyor. Gazi Osmanpaşa savcılığı alıyor bunu, bırakılıyor. Bir daha itiraz ediyor savcı, bir daha alınıyor, bırakılıyor. Sonunda şimdi içeride ve kolonyaları meclise dağıtılmış bu ismin. Yani karışık bir şey, nedir bilmiyorum ama Serpil'in yazısını okuyun. Orada da çok enteresan bağlantılar var. Bunun üzerine gitmek lazım. Yani bu haberler, eskiden gazeteciler başarılı bir operasyonun mutlaka haberini bir şekilde elde ederlerdi. Çünkü bu kamuoyuna mal olması gereken Türkiye için iyi bir haberdir. Ya da üstü kapatılmıştır, onu da duyarsınız. Yine iyi niyetli bir bürokrat size bunu paylaşır vesaire. Ama önemli, yani uyuşturucu meselesi göründüğünden farklı gibi bir seyir izliyor Türkiye'de. Şimdi hukuk alanında az önce sözünü ettim, kadın cinayetlerini durduracağız platformu var. Bir kapatma ile ilgili bir dava söz konusu. Devletin çarkları işlemiş, 2016'da bir şikayet var ve şu anda 2022'deyiz. Bir feshedilmesine dönük, yani şeyin, derneğin artık amacı dışında ve bayağı da ağır ithamlar var. Onu konuşacağız şimdi. Gülsüm hattımızda. Merhaba Gülsüm Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Şimdi ben Gökçen'in de yazısında okudum. 2016'dan beri geliyor değil mi? Böyle bayağı da bir geçmişi var.
Evet. 2016'da CİMER üzerinden, CİMER, BİMER suç duyurularında bulunulmuş. Ve bu nara ilişkin yani somut bir dayanak olmadığı için gitmiş gelmiş ama ısrarla somut dayanağı olmayan yine arayışına girilmiş, hiçbir olguya kanıtlanabilir olguya dayanmayan bir biçimde de dernek faaliyetiyle uyumsuzdur diye.
Evet. Şimdi bunu dinleyenlerle hakikaten çok kısa ben de öyle bahsetmek isterim. Şimdi o zaman BİMER'miş, başbakanlık var o zaman tabii, o merkeze yollanıyor diyor. Hani çok ağır şeyler var. üst akıl yönetiyor bunları. Fuhuş, zina, aile katliamı, terörist çeteler falan muazzam bir şey. Yani bu sözcükler hakaret sayılabilir. Böyle bir şey yazamazsınız. Yani hukukun içinde eleştiri olması lazım. İşte Bimer bunu valiliğe yolluyor. Valilik İstanbul savcılığına yolluyor. Kapatılsın bu diye. Savcı da diyor ki somut olay yok burada. Ne diyor? Anlaşılmadı ne istediğiniz deyince valilik yine dernek yöneticileriyle ilgili çalışıyoruz. Biz işte HDP'nin kadın vekilleri tutuklanınca bunlar konuştular. O halde kapatılan bir şeyin derneğin vakfın neydi öyle bir şey değil mi? Çalışanını aldılar. Böyle yani HDP'yi orada tabii bu durumda o da bir suçlu terör örgütü gibi gören bir anlayış bu. Yani sonunda bir davaname diyorlar buna. Hadi bunu kapatın diye bir şey yapmışlar. Ne diyorsunuz yani kapatılacak mı? Siz savunma yapıyor musunuz? Ne zaman duruşması var mı bunun?
Yani biz aslında savunma yapması gereken taraf değiliz. Bu davaname denen belge hukuk açısından da hem usul şartları hem içerik açısından pek çok hukuksuzluk içeriyor. O yüzden biz yani avukatlarımız çok hani bütün bu yönlerini anlatan dilekçemizi de verdik. Aslında hem başta temelde anayasaya hani anayasanın temel maddelerine hem dernekler kanununa hem hani kişisel verilerle ilgili düzenlemelere aykırı bir iş yapılmış durumda. O yüzden hani biz bu yönde elbette ki duruş dava, duruşma tarihi henüz vermediler. Bu davanın hani bu iki boş ve doldurulmaya çalışılan davalardan yargının vakit kaybetmesi yerine içi son derece dolu olan kadına yönelik suçlarla, çocuğa yönelik suçlarla dolu olan davalarla ilgilenilmesi gerektiğini yine söyleyerek ve senelerdir yaptığımız işi yapmaya devam ederek bu sürecin hani hukuksuzluğun giderilmesi için mücadele edeceğiz. Öngörümüz bizim elbette ki yani bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması beklentisi.
Siz ne yapıyorsunuz tam olarak? Hani sizi yeni duyanlar için de ne diyebilirsiniz Gülsüm Hanım? Yani mağdur olan kadınlar için mi? Bütün merkez üssü o mu? Yani işin odaklandığınız nokta o mu?
Elbette öyle. 2009 yılında bütün toplumu etkileyen Münevver Karabulut ailesinden sonra cinayetinden sonra ailesinin acılı adalet arayışında bir refleks olarak asla yalnız değilsiniz diye yanlarına gittik ve biz bir platform olarak kurulduk. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önemli bir toplumsal sorun ve kadın cinayetlerinin de görünmeyen yani örtülen üçüncü sayfa haberlerinde sadece herhangi bir olaymış gibi toplumsal yönünün hani gizlendiği bir şekilde ele alındığı zamanlarda bunun adı kadın cinayetidir dedik. Bir örtüyü kaldırdık. Çok önemli bir kadın hak sorununu, yaşam hakkı sorununu ortaya çıkardık. Onun mücadelesini var ettik ve şu anda hangi dünya görüşünden olursa olsun işte yani bu davada taraflarımız bile bir kadın cinayeti varlığını kabul ettirdikleri günlere getirdik. Şimdi biz bunun için bir platform kurmuştuk. Sonra yani biz de başlarken yolumuzu tam hani daha çizmemiş idik. Dava takibinin önemli olduğunu fark ederek ilk takip ettiğimiz Karabulut davasıdır. Orada da müdahil olmaya çalışınca bize dediler ki tüzel kişilik olunması gerekiyor davalara müdahil. O nedenle de aslında biz bir platform olarak kurulduk. O nedenle de dernekleştik. Bu görevimizi yani kadınların yaşamını savunmayı daha iyi yerine getirmek için kurduğumuz derneğe de şu anda hani dünya çapında ödüller verilirken Türkiye'de böyle yapılıyor. Yani bu tabii ki hani Türkiye'de durum ne olursa olsun yine de şaşırtıcıdır. Yani böyle hukuksuzlukları normalleştirmemeliyiz. Biz normalleştirmeyeceğiz. Hani elimizden geleni yapacağız bu davanın hani bu şekilde yani davanın geri çekilmesi ve asıl yapılması gerekenin yani zaten kamu görevini yapıyor olsa bizim gibi derneklere ihtiyaç olmayacak. Yapılması için de mücadelemiz için devam edeceğiz.
Tabii burada o zaman tabii OHAL vardı. Diyor ki bu başvurucu yani OHAL kapsamında derhal inceleme altına alınsın, kapatılsın, durdurulsun, yöneticileri, uzantıları tespit edilsin, terör kapsamında tutuklansınlar, yargılansınlar. Yani o zaten iddianame gibi yazmış arkadaş da.
Ama işte biz onlara dava açsak o kadar hani manevi hani tazminat davası açsak o kadar haklı tarafı ki.
Evet.
Ki yani, peki, bütün haklarımızı arayacağız zaten.
Bir ara tabii bu yazışmalarda şey var ya Gülsüm Hanım, ne diyor? Valilik diyor ki dernek yöneticileri hakkında bu tür şey inceleme, araştırma, soruşturma yapılıyor tarafımızdan. Hiç böyle sizin de platformda öne çıkanların ifadeye çağrılması, bilgi edinmek için polisin, savcının, müfettişin sizi...
Yok, sosyal medya paylaşımları nedeniyle birkaç defa böyle olmuştu. Ama zaten sosyal medya derneğin tüzel kişiliğinin bir çalışması değil bizde. Yani onu gönüllüler yürütüyorlar o açıdan. Yani bizim zaten bir çatı olarak işte bir esnek bir ağ örgütlenmesi var. Sosyal medya paylaşımlarından dernek yönetimi de yani sorumlu değil. Bizim dernek yönetimi zaten defalarca denetim oldu dernekler masası tarafından. Hiçbir soruna rastlanmadı şimdiye kadar. Çünkü dernekler biliyorsunuz denetleniyor. Bu açıdan şöyle ki aslında o 2016'da da yazılanlarda ve bu dönemde de ve İstanbul Sözleşmesi'ne ve kadınların haklarını koruyan her türlü düzenlemeye de hep aynı sözcüklerle dikkat ederseniz başvuru yapılıyor. Aileyi parçalamaya çalışmak, işte LGBTQ artıları savunmak. Yani İstanbul Sözleşmesi'yle paralel görüyorum ben bizim derneğe yapılan, hani taraflar da benzer. Ve yani sadece bu yönüyle değil, aslında onlar işte ne oluyor, aileyi parçalayacaklar gibi bir tonda da bunu yapıyorlar. Burada yani sözleşmeden imza çekildikten sonraki dönemde yılmadan mücadele eden bir kuvvet olarak kadınların, hani kadın mücadelesinin yıldırılmaya çalışılması söz konusu, şu an gündeme gelmesi konusunda da diye düşünüyoruz biz.
Ama yani bizim bugünkü programımızda birkaç örneği var. Genco Erkal beraat ediyor. İşte MAN davasıyla ilgili tartışmalı bir böyle sisli bir hava var. Oraya da bir değindik biz. Orada da çok ilginç ve olumlu kararları oluşturabiliyor mahkemeler. Umarım sizin de burada nedir amacınız, niye buradasınız ve ne yapmaktasınız onun net olarak anlaşılacağını umuyoruz. Çok teşekkür
Türkiye'de
ediyorum.
Türkiye'de hukuk varsa öyle olacaktır. Hukukla, evrensel hukuka uygun yönetiliyor isek yapılması gereken zaten bizleri desteklemektir. Yani bütün başka dünya örneklerinde olduğu gibi kadın hakları için uğraşan dernekler değil kapatılmaya çalışılmak. Onlar birlikte tıpkı 6284'ün yapıldığı zaman gibi biz bunu bu ülkede de başarabiliriz. Bu coğrafyanın da hakkı bu. O yasayı hep birlikte kadın örgütleriyle ve hani herkes hep birlikte yaptı. Yapılması gereken yani kadın örgütlerin önünü açmak ve güçlendirilmesidir.
Peki. Gülsüm Kava teşekkür ediyoruz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun da yolculuğunu sürdürmesini temenni ediyoruz. Sağ olun.
Elbette öyle. Daima sürdüreceğiz. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi bir de yine bu da tartışılıyor, parlamentoya da geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Silivri'de cezaevindesiniz, 5 nolu L tipi kapalı cezaevi diye geçiyor. Tahliyenize 2 gün var ve yoğun bakıma kaldırılıyorsunuz, vefat ediyorsunuz. Kalp durması sonucu ölmüştür diye cezaevi yönetimi, genel müdürlük açıklama yapıyor. Ama daha sonra ortaya çıkan görüntüler pek öyle değil. İşkence iddiası var. 6 Nisan'da bir şiddet göstermiş, sözüm ona, infaz memurları, bilmiyorum. 60'ı birden koğuşlara girmiş, tehdit etmiş. Bazı mahkumların intihar etmesini teşvik etmiş. Böyle iddialar var. Evrensel'den Meltem Akyol yazdı bunları. Sonra görüntüler var. Abisi Hikmet Yılmaz da anlattı. Gerçekten kalp durması deniyor ama ölüm şekli bulaşıcı hastalık diye yazılıyor. Fakat şöyle diyor abisi, biz yıkarken gördük, sanki boynuna çamaşır ipiyle asılmış gibi iz var. Her iki gözü patlamış, gözlerinden kan geliyor. Burnu sanki tamamen kırılmış, pamuklarla doldurulmuş. Göğüs kısmında büyük bir şişkinlik ve morluk var, sanki ağaç saplanmış gibi. Üst dudağı neredeyse avuç kadar şişmişti, sağ ayak kısmı dikişliydi. Yani şimdi gel de kalp durması bilmem nasıl, yani bunu kim soruşturacak? Böyle olacak hali yok. Ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü açıklama yapıyor. Ondan sonra 10 Nisan Salı günü 18.30'da Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koğuşta rahatsızlanmıştı. kalp durmasıyla diyor. Başsavcılık açıklama yapmış. Umarız otopsi raporu ve toplanacak tüm sahih delillerle soruşturma olacak diyor. İki tutuklu ölmüş, 6 kişi intihar etmiş diye de haberler yok değil. Yani buralarda hakikaten dikkatli olmak lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Zaten hürriyetinden mahrum bırakılmış insanlar adalet bekliyor. Hani cezasını çekeceği bir suç işlemiş olsa da belli ki zaten İslah Evi bunların adı. İslah olacak da çıkacak. Niye böyle olsun? Neyin kavgası bu, anlamadım ben. Şimdi biraz ekonomi işlerine gireceğiz. 5 dakika içinde bir konuğumuz daha olacak. Büyük şehirlerde konut fiyatlarını konuşacağız. 5 dakika sonra Necdet bağlar bize 40-42'de. Şöyle, ondan önce bir girizgah yapayım. İlginç geldi bana. Türk vatandaşlığına geçişle ilgili, biliyorsunuz, 250 bin doları verdiğinizde vatandaş oluyordunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Buna muhalefet çok da sinirleniyordu, tepki gösteriyordu. İşte pazarlıyorlar, başka işte Orta Doğu'da, Körfez ülkelerinde, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, bu nedir, olmaz böyle şey diyorlardı. Şimdi 400 bin dolara çıkmış, yani %60, tamam mı, enflasyon %60, o da artmış. Ama işin kötü tarafı, emlak piyasasını da bunun çok arttırdığı, fiyatları arttırdığı konuşuluyor. Nedendir bilmiyorum ama Türkiye'de geçen mesela 60 bin konut satılmış. Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler talep edince böyle bir hareketlilik de olmuş. Onu konuşacağız ama bir ihracatla ilgili size bir şey söylemek isterim de o ilgimi çekti. Dış ticaret haddi diye bir şey var. Şimdi sizin ihracat fiyatıyla ithalat fiyatı arasındaki oranı söylüyor. Yani şu, İhracatta bakın onu söyleyeceğim, dış ticaret haddi %72.8 gerçekleşmiş, tarihi dipteymiş. Ne demek? Çünkü ihracat yapıyorsunuz ya, şimdi gazete mesela, bakın burada kestim, ihracatta tam sayfa, bak sabah, ihracatta son 19 ayın 17'sinde rekor kırıldı. Mesela gazetecilikte bunu bile yaptırmazlar adama, tamam mı? Yani ne bu? 19'unun 17'sinde rekor kırıldı. Yani rekor ne? Tamam işte bir santim ileri gidiyorsun. Bir öncekini geçtim de. Öbür tarafta rakibin ne yapıyor? Ya da bununla birlikte anlamlı olacak. İthalatta ne oluyor yani? Burada da onu göreceğiz. Diyor ki yani bizim ihracat birim değerimiz %9.5. İthalat da %36.5 artmış. Bak ihracat birim değeri %10 diyelim. Öbür tarafı neredeyse 3,5 katı artmış. Yani daha fazla pahalıyı alıyoruz, üretiyoruz ve ucuza satıyoruz. Kurlar nedeniyle olmuş olabilir, emtia fiyatlarıdır vesairedir ama hani derler ya, yani adam bir tane cep telefonu yapıyor, küçücük, bir kutunun içine 10 tane koyuyor, ondan 10 bin dolar kazanıyor. Sen İşte gidiyorsun, ham maddeyi oradan alıyorsun, Çin'den alıyorsun, şuradan alıyorsun, geliyorsun, bir sürü işte merdiven altında sigortasız işçilerle çalıştırıyorsun, ediyorsun, döviz kuru yüksek diye satıyorsun bir yerlere, elde ettiğin bir damlacık para. Şimdi bir de ne diyecektim? Evet, ha şu da çok komik ya. Şimdi nihai yargı kararları uygulanmalı başlığını gördüm de çok güzel hukuki bir laf. Altında şöyle diyor ki, Avrupa Birliği ile Türk Dışişleri Bakanlığı arasındaki Türk işçilere TL cinsinden maaş ödenmesi kararıyla başlayan diplomatik kriz AB'ye nota verilmesiyle sonuçlandı. Ya çok hoş haber ya. Şöyle, şimdi Türkiye delegasyonunda Avrupa Birliği'nin çalışan 78 işçi varmış. Diyor ki haber, ya bu AB bunların haklarını gasp etti. Ya çünkü nasıl gasp etti bakıyorsun. Diyor ki yaklaşık 5 milyon avro Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de 3 milyon avro yargılama lideri ödenmesine karar verdi ama bunlar ödemiyorlar. Yani Türk lirası ile ödemişler maaşları, tamam mı? Sen niye bunu Türk lirasıyla ödüyorsun, bize euro vermen lazım diye dava açılmış, mahkemeler olmuş falan. Neyse, yani liralaşma döneminde ben avro mu istiyorum kardeşim diyorlar. Hem devlet öyle avrosunu istiyor, hem de şey çalışanlar. Bu da böyle. Bu arada bunu da unuturum söyleyeyim. İstanbul'da 1 Mayıs mitingi Maltepe'de
olacakmış bu sene. DİSK var, KESK var, Türkiye Mimar Mühendisler Odası var, Tabipler Birliği var. Evet, böyle bir şey olacakmış. Peki, şimdi o zaman ne yapıyoruz? Emlak meselesine giriyoruz. Emlakta bugün ilginç, dediğimiz gibi yabancılara mülk satışında 250 bin dolar, 400 bin dolara çıktı. Bir de onu da ama konuğuma soracağım o zaman. Şimdilik bir saniye, evet. Profesör Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi'nden. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi bu emlak piyasasında bir şeyler oluyor. Büyük şehirlerde konut fiyatları çok astronomik artıyor. Konuta erişebilirlik tartışılıyor. Bir yabancılara mülk satışı kısmı var. Bir yatırım meselesi var. Bir enflasyonist bir ortam var. Ne oluyor hocam? Yani kiraları duyunca bile ben inanamıyorum. Bir daha soruyorum. Yani bu kaç para dedim geçenlerde Mecidiyeköy'de? 9500 lira dedi. Hani bir alışveriş ediyordum. Boş bir yer var böyle. Yani çok da şey değil böyle. Hani olağanüstü yerler değil. Ne oluyor da oluyor hocam bunlar?
Şöyle, aslında sorunuz ve tespitiniz çok önemli ve yerinde diye düşünüyorum. Bir kere 90'lı yıllardaki alışkanlıkları yeniden hatırladık. Dolayısıyla 90'lı yıllarda biliyorsunuz, siz de yaşadınız. Bilir.
Tabii.
Üst jenerasyonu da net bilir. Evet. Enflasyonist ortam sonuçta elde edilen kazançların enflasyonist ortamda nasıl değerlendirileceği sorunsalı vardı. Evet. O dönemlerde de gayrimenkul öne çıkan ürünlerden bir tanesiydi. Zaten finansal piyasalar o anlamda çeşitli değildi ama yine de gayrimenkul piyasası enflasyonist ortamda tasarruf sahibinin birikimlerini, servetini koruyan önemli bir unsur olarak değerlendirilmekteydi. Döndük o dönemlere aslında. Şimdi de yine aynı enflasyonist ortamda biz yine o dönemki alışkanlıklarımızı hatırladık ve bir anlamda tasarruf sahibi, özellikle tabii ki burada mevduat getirilerinin enflasyonun çok da altında kalması, diğer finansal ürünlerin getirilerinin enflasyona kıyasla baktığımızda reelde negatif getiri sağlamaları servet sahibini döndürdü şey tarafına doğru. Gayrimenkul tarafına doğru, eski alışkanlıklara doğru.
Yani şey bile, mesela kur korumalı mevduat bile o kadar çekici, cazip değil, evet. O zaman değil mi? Yani
bilmem hatırlar mısınız? Biz sizinle daha önceki evet. Yayınımızda Aralık sonu da olabilir yanlış hatırlamıyorsam, tam bu kur korumalının devamında evet. Ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki ya burada Mart'la beraber ilk 3 aylık dönem bitecek. Dolayısıyla burada elde edilecek olan getiri yatırımcı açısından enflasyona karşı kendisi ne kadar koruyor, korumuyor, yatırımcı mutlaka bunu değerlendirecek ve eğer enflasyon altındaki getiri elde ettiğini hissederse öncelikle gideceği alan gayrimenkul diye ifade ettim. O günler bugünler aslında baktığımızda.
Doğru.
Yani eski alışkanlıkları biz yeniden hatırlamış olduk. Hoş, yine kur korumalıda tabii tasarruflarını değerlendirenler mutlaka var. Oradaki hacim de söz konusu.
Tabii 800 bin kişi olmuş diye en son bildiğim öyleydi. Yani bilmiyorum.
Çok doğru. Kurum. Ama yine de özellikle büyük montanlı tasarruf sahiplerinin çünkü artık varlık fiyatları, az önce söylediniz, erişebilirlik tabii. Anlamında çok yüksek. Dolayısıyla getirilerini daha net enflasyona karşı koruma anlamında gayrimenkul tarafına doğru yöneldiklerini vurgulayabiliriz. Bu tabii şöyle bir paradoks ya da açmazla beraberinde getiriyor. Biz ilerleyen dönemde muhtemelen şunu göreceğiz. Biliyorsunuz TÜİK'in yayınlamış olduğu %5'lik, 10'luk ve %20'lik farklı gelir grupları, skalaları söz konusu. Muhtemelen şöyle olacak ilerleyen zaman diliminde. En yüksek gelire sahip %10 ya da %20'lik grup, bu az önce bahsetmiş olduğumuz nedene bağlı olarak tasarruflarını daha yüksek miktarda gayrimenkulde değerlendirmeye devam edecekler. Daha fazla sayıda mülk edinimi gerçekleştirecekler. Geriye kalan %75-80'lik grup ise, yani bizlerden bahsediyorum, o %20'ye erişemediğimiz için bu anlamda mülklere mevcut koşullarda ya kiracı olarak onların mülklerinde yaşamaya devam edeceğiz ya da eğer üst jenerasyondan mirasla bir mülk intikal etmişse onu olabildiğince sıkı bir şekilde elde tutmaya gayret edeceğiz.
Çok çok doğru. Sizin çalışmalarınızda hocam konut satın alma gücü endeksi var, işte konut fiyat hane gelir oranı var. Oralardan birkaç böyle çarpıcı not iletebilir misiniz bize?
Tabii ki şöyle, bir kere Bu tür erişilebilirlik süreçlerinde bizim analist ya da araştırmacı ya da bu alanda çalışma yapan kişiler olarak baktığımızda değerlendirdiğimiz, incelediğimiz bir takım temel göstergeler var. Bu aslında hem TÜİK'in veri seti üzerinden ya da Merkez Bankası'nın yenilmiş olduğu konut fiyat endeksi üzerinden de çıkartılabilir. Ama bunlar için biraz çalışma yapmak gerekiyor. Temelde bu tür erişilebilirlik süreçlerinde gözlemlenen 3 tane gösterge var. Bunlardan bir tanesi konut satın alma gücü endeksi. Evet. Konut satın alma gücü endeksi aslında genel anlamda kişilerin özellikle mülk alımlarında konut kredisi kullanmalarına bağlı olarak ödediği taksitle bu taksitin gelir içerisindeki payı karşılaştırıyor ve aynen tüketici güven endeksinde olduğu gibi eğer buradaki oran 100'ün üzerindeyse biz bunu şöyle yorumluyoruz. Diyoruz ki tüketici konut kredisini kullanarak o günkü koşullarda belli vade ve belli kredi faiz oranı ortamında rahatlıkla finansman sağlayıp kendisine birikimi yoksa konuta erişebilir. 100'ün altındaysa da erişemez şeklinde bir değerlendirme söz konusu oluyor. Geldiğimiz seviye itibariyle bizim yapmış olduğumuz en son ölçümlerde, çünkü en son Ocak metrekare fiyatlarını Merkez Bankası yayınlamıştı. Orada endeks göstergesinin 76 puan olduğunu gözlemliyoruz. Yani bir anlamda kıyasladığımızda bir önceki aya kıyasla, yani Aralık 2021'e kıyasla Ocak 2022'de hane halkının konut kredisi kullanarak nispeten %7 oranında, geçen yılın aynı ayına göre de %27 oranında daha zor bir şekilde mülk edinimini kredi kullanarak edinimini gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bu önemli tespitlerden bir tanesi.
Doğru. Tabii yani ki, hocam %27 zorlaştı diyoruz değil mi? Yani şu.
Doğru.
Yani 100 kişiden 30'u artık bunu yapamaz hale gelmiş desem anlaşılır mı?
Daha
doğru söyleyeyim.
Daha anlaşılır. Hatta buna şöyle bir ilave de yapmak lazım. Çünkü kredi faiz oranları neredeyse 4-5 aydır hemen hemen aylık %1,5'luk bant düzeyinde. Özellikle Eylül ayından itibaren fiyatların artması beraberinde kişilerin, yani konut kredisi kullanarak mülk alan kişilerin ödediği taksitlerin kendi gelirleri içerisinde çok daha yüksek pay almalarına neden oldu. Biz bunu kredi taksitlerinin hane gelir oranı içerisinde değerlendiriyoruz ve bugün geldiğimiz seviye itibariyle, yani Ocak 2021 itibariyle yaklaşık hane halkı net harcanabilir gelirinin %44'ünü hane halkı eğer kredi kullanmak istiyorsa uzun vadeli 10 yıl vadeli konut kredisinin taksitlerine ayırmak zorunda. Bu ya, çok ciddi bir rakam.
Çok
çünkü geriye kalan miktarla da kendi yaşamsal, ailevi, sosyal, eğitim ihtiyaçlarını gidermesi gerekecek. Ve burada da tabii süre, yani 10 çok kolay ağızdan çıkabiliyor ama hani yaşamsal olarak baktığınızda 120 ay uzun bir zaman dilimi. O yüzden hani bunu da dikkate alarak kişilerin barınma ihtiyaçlarını giderirken tabii, maalesef bugünkü koşullarda kredi kullanımından nispeten daha uzaklaştığını gözlemleyebiliyoruz.
Yani çünkü vazgeçilebilir ne var ki orada kalemler? Yani konuta 44'ünü, %100 liranın 44 lirasını oraya verdiğinizde çocuğunuz, ulaşımınız, yakıtınız, yani işin içinden çıkamaz insanlar hakikaten. Aynen. Ama bir dönem daha böyle stabildi, kurlar da sakindi değil mi? İnsanlar bir de böyle birin altına düştüğünde bir heyecanla yaptılar. Yani o yapanlar demek ki iyi bir fırsatı değerlendirmiş. Evet. Şimdi çok zor. Yani öyle diyorlar. Peki hocam bir de herkes şeyi konuşuyor. Bu kiralar ne oldu da oldu? Yani niye onun kiralar, burada ne var?
Kiralar öyle oldu. Hatta size yine gelecekle ilgili de şöyle bir fikir vereyim. Olur da yeniden kısmetse Eylül-Ekim aylarında
böyle
bir program yaparsak şunu ben bugünden söylemiş olayım. Ya ben Nisan'da bunu söylemiştim diye size söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz pandemi ortamıyla beraber tüketici, yani daha doğrusu hane halkı şehir dışına gitti. Zaten üniversiteler online süreçteydi ve şehirler boşalmıştı. 2019, 2020 ve 2021 yılları Türkiye'de geçmişle kıyasladığımız zaman konut üretiminin, arzının yeni ruhsat alımında nispeten çok daha zayıf kaldığı, düşük kaldığı bir dönemi karşımıza getirdi.
Doğru.
Dolayısıyla ürünün olmadığı ama pandemiyle beraber aslında talebin de olmadığı bir denge dönemi yaşadık biz.
Doğru.
Ama tabii ki ürün burada hani bugünden yarın üretilen bir ürün değil. Üretim için belli bir zaman alması gerekiyor. Fakat pandeminin özellikle geçtiğimiz Eylül ayında beraber nispeten etkisinin zayıflaması ve üniversitelerin özellikle yeniden fiziki olarak açılmaları beraberinde o pandemi döneminde bir buçuk yıllık zaman dilimi içerisinde tehri boşaltan kişilerin tekrar içeriye gelmesine neden oldu. Şimdi Eylül'le beraber böyle bir şey başladı. Kiralarda yukarı yönlü bir artış başladı.
Talep var, arz yok. Peki hocam stokta yok muydu yani o kadar?
Stokta yoktu, demek yoktu, yoktu. Yoktu. Yani ben size mesela şöyle birkaç rakam vereyim izninizle.
Buyurun.
Mesela 2000, şimdi önümde açık çünkü, İstanbul'a ilgili vereyim. Belki kişilerin zihinlerinde daha net bir fikir bu anlamda oluşabilir. Alınan ruhsatlara ilişkin bir şey yapayım size, fikir vereyim. Bir saniye izninizle. Önce onu bulmam gerekiyor.
Peki, ben de bakıyorum. Konut fiyat hani evet. İstanbul konut satış hacmi diyor mesela, benim gördüğüm bir şey var. O değil, evet, değil mi söyledi?
O yok, değil. Ben şimdi orada sizin gördüğünüz şekliyle
ruhsat sayılarını koymuşsunuz burada.
Ruhsat sayılarını koyduk. Ruhsat sayılarını söyleyecektim. Siz oradan daha...
Bende var. Ben de söyleyebilirim. İlçeler bazında yeni daire ruhsat sayıları diyor. Mesela her yerde çok az. Bir Tuzla var. Çok bakın, hakikaten Tuzla acayip büyüyor orası. Bak onu orada var. Silivri'de var. Değil mi?
Bunlar... Düşünün. Yani Beşiktaş'ta mesela 3 yıl boyunca 2019, 2020 ve 2021'de yeni alınan ruhsat sayısı 1000 adedin bile altı. Yani neredeyse orta ölçekli bir projenin de altında alınan ruhsat sayısından bahsediyor. Doğru.
Bakın Bakırköy de öyle. Bakırköy öyle.
3 yıl boyunca. Bakırköy hakeza öyle. Nerelerde var ruhsatlar? Ya kentsel dönüşümün yoğun olduğu, örneğin Kadıköy'de var ruhsat alımları. Küçükçekmece'de var. Ya da şehrin dış çeperlerinde var. Yani işte Tuzla'da var.
Tabii Küçükçekmece mesela, Esenyurt falan değil mi? Oraları herhalde daha yoğun.
Hani böyle bir sıkıntı var. Merkezde üretim yok. Üretim dışarıda, ama merkezde üretilenler, kentsel dönüşümle üretilenler ise artan maliyetler kapsamında çok maliyetli. Dolayısıyla hani burada bir denge kaçtı. Üretim yok dedik. Şehre geri dönüşlerle beraber önce kiralar, sonra da özellikle bu kur artışıyla beraber, biliyorsunuz Aralık'ta artan maliyetleri de dikkate aldığımızda fiyatlar hızlı bir şekilde son 3-4 aylık dönemde enflasyon etkisiyle yükseliş eğilimine girdi. Yani diyeceksiniz ki peki önümüzdeki sonbaharda ne olacak? Şimdi 2020 ve 2021'de alınan ruhsatların, az sayıdaki ruhsatın önümüzdeki en geç 2 yıl içerisinde mutlaka fiilen inşaata dönmesi gerekiyor ki dönecek olan ürün çok az. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Peki sonbaharda ne olacak? Sonbaharda şöyle bir, size göndermiş olduğum yazıda da var aslında bu. Şöyle bir gelişme olacak. Ne kadar kişi bunu takip etti bilmiyorum ama Yüksek Öğretim Kurulu, biliyorsunuz üniversitelerde üniversitelerde baraj puanlarını kaldırdı.
Evet. Şimdi daha çok insan sene, gelecek. Aa, doğru.
Geçen sene 195 bin kontenjan boş kalmıştı. Bu sene hem boş kontenjan sayısı neredeyse belki de sıfırlanabilir, bilmiyoruz. Ama aynı zamanda bu sene giren öğrenci sayısı geçen seneye kıyasla yaklaşık %25 daha fazla. Dolayısıyla şimdi bu inanılmaz bir çarpan etkisi yaratacak. Dediğiniz gibi ürün yine yok. Ama gelen yine çok daha öngörülenin üzerinde. Yani bunları da ne kadar planlıyor kişiler onu bilmiyorum ama bunları düşünmenin ben bugünden doğru olduğunu vurgulayabilirim. Mesela yurtlar bunu karşılar nitelikte inşa ediliyor mu, o tarafı bilmiyorum. Belki yurtlar kurumu orada daha net bilgi verebilir. Ama sonuçta bu kişilerin bir yerlerde barınmaları gerekiyor. Ve dediğim gibi bu fiyatları, önce kiraları, devamında da fiyatları yukarı yönlü tetikleyecektir.
Çok güzel. Yani çalışmanız hakikaten birkaç disiplini böyle iç içe almış olduğunuz için çok anlamlı hocam. Yani biz sizi o yüzden çok kıymetli görüyoruz. Üniversitede tam böyle bu yaptığınız konuların yani disiplini ne oluyor? Siz tam çocuklara ne eğitimi veriyorsunuz üniversitede?
Aslında ben finans profesörüyüm. Gayrimenkul finansman üzerine çalışıyorum. Benim yaklaşık 20 yılı geçtir herhalde gayrimenkul finansman üzerine.
Çok güzel. Çünkü hakikaten çok tatmin edici ve bilimin yani havuzunda oluşan bir şey oluyor, konuşma oluyor ve tatmin edici oluyor. Değerli buluyorum o yüzden. Çok teşekkür ederim hocam.
Çok naziksiniz. Çok sağ olun.
Umarım şeyde o kadar beklemeyiz. Arada bir yaz aylarında ne oluyor, tatil bölgelerinde ne oluyor diye tekrar konuşma imkanı yaratırız.
Memnuniyetle, sevgiler.
Profesör Ali Hepşen, çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun.
Sağ olun. Kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, şimdi böyle işte işini iyi yapan insanlar böyle çalışıyorlar. Grafikler yapıyorlar. Neden sonuç ilişkisine bakıyorlar. ve size ortaya makul, anlaşılır bir tablo koyuyorlar. Şimdi hemen Uğur'a gidiyoruz. Uğur da beraberiz. Uğur hattımızda mı?
Evet, buradayım.
Vay Uğur, koşarak mı geldin? Ne yaptın ya? Sağ açıktan böyle sanki Galatasaray forvetleri gibisin. İnanamıyorum sana ya. Peki. Söyle bakalım, ne dökül.
Şimdi her sene yayınlanan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları raporu vardır. Bunlar evet. 198 ülkedeki insan hakları uygulamalarını değerlendirirler. Türkiye bölümü 93 sayfa bu yıl. Ve yani şimdiye kadar benim okuduğum en sert raporlardan bir tanesi. Hatta Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını sonunda söyleyeceğim. O da sert bir yanıt verdi. Şimdi diyor ki rapor, her şey var içinde bir kere. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar var, basın özgürlüğü var, Kavala davası, Demirtaş vesaire, her şey var. Yolsuzluk iddiaları, basın ifade özgürlüğü. Şöyle bir sonuca varıyor: hükümet temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ediyor, hukukun üstünlüğünden ödün veriyor diyor. 38 şehirde 700'den fazla gösterici gözaltına alındı diyor. Sırf Boğaziçi eylemleri için. 38.034 kişi tutuklu olarak cezaevi nüfusunun %13'ünü oluşturuyor diyor. Türkiye'de yasalar keyfi tutuklama ve gözaltı yasaklıyor ama hükümet her zaman bu koşulları uygulamıyor. Tutuklu nüfusu çok fazla diyor. KHK'lıların bu kaygılarını dile getiriyor. Yargı tarafsız değil, sanıkların kendilerine yöneltilen suçlamalara temel oluşturan delillere erişimleri yok diyor. Türkiye'de tutukluluk bir tür yargısız cezalandırma haline geldi diyor. Hızlı yargılama yok, duruşmalar arasında aylar var, iddianameden yıllar sonra başlayan yargılamalar var, itirazların sonuçlanması yıllar alıyor. Bugün hukuk programı gibi oldu ama bugün şey oldu. Yapacak bir şey yok, bunları söylemek zorundayız. Kavala ve Demirtaş davaları için şöyle bir istatistik var, çok enteresan. Türkiye 10 yıl içinde ahim kararlarının %64'ünü uygulamadı diyor. Yani biz sadece şeyden bahsediyoruz, Kavala'dan bahsediyoruz ama
onlarca tabii.
Onlarca karar var uygulanmayan. Bir parantez açayım burada. Bugün hani bizim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde bir ihraç prosedürümüz devam ediyor ya, Kavala davasında ahim kararını uygulamadığımız için. Bugün Avrupa Konseyi'nin insan hakları temsilcisi Dunja Mijatović mütalasını yazılı olarak göndermiş. Yani karşı taraf, Ankara'nın karşı tarafı. Türkiye ahim kararlarına uymuyor. Kavala'nın tutukluluğu Türkiye'de insan hakları savunucularının korkutularak gözdağı verilmesi amacıyla sürdürülüyor. Türkiye'de üst düzey yetkililer Kavala'nın serbest bırakılmamasına yönelik açıklamalarına dikkat çekiyor. Bu suçsuzluk karinesi ve yargının bağımsızlığı ilkelerine aykırı olduğu gibi ahim kararında da belirtildiği gibi yetkililerin bu konuda iyi niyetle davranmadığının tespiti olarak görülmelidir dedi ve yani Türkiye'nin ihraç edilmesi gerektiğine yönelik bir mütalaa verilmiş oldu. Parantezi kapatıyorum, rapora devam ediyorum. Şimdi otosansür çok yaygın basında diyor. Çünkü hükümet muhalefeti ve bağımsız gazeteleri temsil eden gazeteciler hakkında soruşturma açıyor. Gazeteciler cezaevine konuyor, ifade özgürlüğü engelleniyor diyor rapor. Hassas konularda ya da hükümeti eleştiren şekilde yazan ya da konuşan kişilerin soruşturma, ceza, suçlama, işlerini kaybetme ya da hapis cezası riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Burada da enteresan bir istatistik veriyor. Savcılar 2018 yılından beri gazeteciler aleyhine açılan davaların %10'unda ömür boyu hapis cezası talep ettiler diyor. 2018'den beri davaların %10'unda gazeteciler için ömür boyu hapis cezası talep ettiler diyor. İnternet özgürlüğü ve kadın haklarının gerilediğini söylüyor. Türkiye'de yasalar resmi yolsuzlukla suçlanması halindeki ceza gerektirmesine rağmen hükümetin bu yasayı etkili bir şekilde uygulamadığı, bazı yetkililerin yolsuz uygulamalara karıştı ancak ceza almadığı belirtiliyor. Yolsuzluk davalarında yargı tarafsız değil, endişeler var diyor. Mahkemeler ve RTÜK'ün düzenli olarak yolsuzlukla ilgili basında haberlere erişimi engellediği söyleniyor. İmamoğlu'ndan örnek veriyor. 2019'da göreve başladığında soruşturma talimatı verdi. Fakat belediyedeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili 2020 Aralık ayında İçişleri Bakanlığı soruşturmayı devraldı. Sonra hiçbir ilerleme sağlanmadı diyor. TÜGVA'ya da değiniyor. Sonuç olarak bizim Dışişleri Bakanlığı da
yok, bunları diyor sonra stratejik ortağımız, müttefikimiz, bilmem neyimiz, öyle bir şey yok mu yani?
Yok,
nasıl? Yani döve döve ne yaptı adam ya?
Ya böyle Avrupa şehirlerinde, Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarında da hep gazetedeyken şey yapardık. Hani raporu yapalım ama iyi bir şey söylüyorsa da verelim uğur derlerdi bana her seferinde.
Yok değil mi? Burada da yok mu öyle bir şey?
Bulamadım.
Yani misafirperver bunlar, düzgün çocuklar falan.
Göçmenlere ev sahipliği yapıyor diye bir cümle geçiyor, evet.
Yo, adresi sorsan yardım ediyorlar falan, hani öyle şeyler de olabilir mesela. Bilmeseler bile adresi anlatmak için çaba gösterirler. Çok düzgün insanlar. Neyse, tamam.
Evet, dışişlerinin açıklaması da benim çok dikkatimi çekti. Bizim Dışişleri Bakanlığı diyor ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı insan hakları raporunda ülkemiz hakkında gel verilen asılsız iddiaları talihsiz diyorlar. Külliyen reddediyoruz. Ben hiçbir diplomatik açıklamada, belgede külliyen lafını görmemiştim. İlk defa böyle bir şey de görüyorum. Yani. İddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz diye.
Külliyen alayınıza alayınıza yakarız.
Evet, enteresan. Bir de hani dün söyleyemediğim iki tane ufak haber vardı. Onları söyleyeyim. Ya bir enteresan bir şeyler oluyor. Amerika'da dün o metro saldırısı olduktan sonra yaptığının arkasında acaba şey mi var? İşte IŞİD falan filan mı çıkacak? 62 yaşında siyahi Frank James isimli bir adam çıktı. Böyle akli dengesi çok yerinde değil anladığım kadarıyla. Üçüncü Dünya Savaşı'ndayız diyor. Ben kıyamet peygamberiyim diyor. Bugün yakaladılar onu. Hatta kendini ihbar etti. Ben şu McDonald's'ın önündeyim, gelin beni alın dedi. Enteresan bir şey oldu yani, ama beklenen gibi çıkmadı sonuçta. İsrail'de de son iki haftada 4 tane saldırı oldu. 13 kişi öldü. Bir tanesini IŞİD üstlendi ama diğerlerinin ne olduğu anlaşılmıyor. Ama sonuçta 13 kişi öldü. Bir tanesi bar saldırısı.
Ayrı ayrı olaylarda yani şey değil mi, böyle silahlı birisi hani tarıyordu her tarafı. Böyle şeyler oluyor ya.
İki haftada 4 saldırı, çoğu Tel Aviv'de olmak üzere. Yani tabii şey, hemen güvenlik önlemleri artırıldı, terör saldırısıdır bu dediler, bölgede kapsamlı çalışma başlatıldı falan dediler, ama yani bu dört saldırının birbiriyle bağlantılı mı değil mi, onu bile daha henüz ortaya çıkarabilmiş değiller.
Tabii İsrail için şey değil mi, travma yani. 14 mi dedin, İsrailli öldü?
12 galiba, bir saniye bakayım.
Ben de bir yere baktığımda 14 diye görmüştüm, hani hakikaten
14. belki de
değil mi?
Yaralı olan biri ölmüştür. Yani enteresan. Bir de işte yani normalde hani Filistinliler intihar eylemi, Hamas falan, öyle bir şey de yok şu anda. Yani açıklamalarda yok, şu Hamas militanı geldi şöyle yaptı falan, öyle bir şey de yok. Ama yani bir taraftan DAEŞ'in de İsrail'de böyle bir şey yapıyor olması çok enteresan.
O Batı Şeria'ya, Gazze'ye doğru karşı bir şey yapıyor mu İsrail? Yani orada da Filistinlilerin öldüğüne dair de bir şeyler var galiba. Hani,
var
misilleme onu, gibi.
Bir misilleme saldırısı oldu ama bunlara karşılık mı, o da çok net değil. Yani biraz daha bekleyelim bakalım, önümüzdeki hafta her şey netleşir herhalde.
Hani bir bağlantı falan bile yapabiliriz. Ne oluyor? Çünkü Ramazan'da şimdi orada hem hassas bir şey bölge, ne olduğunu anlayamıyoruz bazen.
Ya orada bir de şey var. Tabii Mescid-i Aksa gerilimi de var. Şimdi İsraillerin de kutsal bir günü varmış galiba. Orada bir onların da bir kurban töreni varmış. Onu Mescid-i Aksa'da.
Pesah'ta, evet, Pesah hamursuzları var onların, 15'inde cuma günü.
Orada da bir Mescid-i Aksa'da bunun yapılabileceğine dair iddialar dile getirince Filistinliler yani yakarız yıkarız ortalığı dediler ve orada bir gerilim yaşandı. İsrail açıklama yaptı, orada olmayacak diye. Mescid-i Aksa gerilimi her zaman zaten taze tutuluyor. Sonuçta Ramazan'da orada gelip de öyle bir şey yapılınca tabii gerilim çıkmamasına da imkan yok.
Hatta bizim bir Türkiye'de bir şirket üçünü birden reklam panolarına koymuş. Hani Ramazan, Pesah ve Paskalya, üçü beraber diyor ya, o açıdan. Şimdi zaten Ortodoksların Paskalyası var. Nisan'da doğru, öyledir. Şimdi hamursuz dedikleri Pesah da işte yarın, onlar için önemli. Tam bu dönemde yani barış ve farklı inançların birbirini anlama dönemi olacakken böyle işte öldürmeler, bulmalar geçiyor gidiyor.
Evet.
Evet. Peki Uğur'cum, çok teşekkür ediyoruz sana.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Sağ ol. Sağ ol. İyi akşamlar. Belki söyleyemediğim bir şey bu. İşte Enak açıklıyor ya enflasyonu, onun açıklanmamasını sağlayacak bir girişim, yasal bir girişimde bulunacakmış Ankara, ne olur bilmiyorum. Bu şey vardı, Metin Özkan, biz de haber verdiğimiz için hani vermesek olmaz, şimdi savunmasını gitmiş savcı da yapmış, hani parayı aşırıyor diye bir görüntüler vardı ya, eski MHP liderinin danışmanı. Ben diyor pro kutusu vardı orada, onu aldım diyor. Beni diyor, yani beni susturmak için bunu planladılar. Terör örgütü kullandı bunları diye böyle bir şey var. O da inanamadım. Yani bir de Zafer Havalimanı'nın ilk 3 ayıyla ilgili sonucunu söyleyeyim mi? Hani bak Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gibi. 3 ayda 329.433 garanti verilmiş kişi gelecek diye. 3847 kişi gelmiş. Yani kendilerine 1.734.000 avro ödenmiş. Yani 27 milyon liracık bir para buraya inmeyen arkadaşlar için takdim edilmiş. Hani bilginiz olsun diye düşündüm. Bu kadar, daha başka da konuşmayacağım. Sizi seviyorum. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bir şarkı varmış. Nece Hoş o şarkıyı da size çalıyormuş. Hadi bakalım. Bay bay.